Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de haftanın son programında birlikteyiz sizlerle ve bugün Altınoluk Dergisi'nden yazılar okuyacağız. Altınoluk'un son sayısı, Aralık 2014 sayısı çıktı ve dolu dolu bir sayıyla okuyucularının eline ulaşıyor ve sizlere aynı zamanda kapak konusu olan Grup Nefsinin Terbiyesi başlıklı yazıyı aktaracağız. Ahmet Taş Getiren'in imzasıyla ve programımıza bu yazıyla başlıyoruz. Halk arasında kendini beğenmeyen çatlar ölür diye bir söz vardır. İnsanların mutluluğu birazsa kendi kendinden memnun olmasıyla mümkündür. Buna pozitif enerji de denebilir. İyimserliğin temelinde pozitif enerji vardır. Kötümserliğin temelinde de negatif enerji. Yaptığı hiçbir şeyden memnun olmayan insanın yükseklere tırmanması mümkün olmaz. Aynı durum topluluklar için de söz konusudur. İnsanoğlu topluluklar halinde yaşama içgüdüsüyle doğmuştur. Aile olmak başlı başına topluluk halinde yaşama noktasında ilahi, fikri bir tevcihtir, yöneltmedir. İnsanlık tarihi de birlikte yaşama istikametinde gelişmiştir. Toplulukları ileriye, yükselmeye, tırmanmaya sevk eden pozitif enerji nedir diye bir bakıma medeniyet tarihçilerinin sorusunu sorduğumuzda pek çok cevaplar verildiğine şahit olabiliriz. İbni Haldun, medeniyet tarihçilerinin babası diye nitelenebilecek bu İslam alimi, medeniyetlerin temelinde asabiyet olduğunu söyler. İşte buna toplumları yükselten pozitif enerji olarak bakabiliriz. Öyleyse asabiyet nedir? Asabiyet, aşklı, tutkulu, bağlılık olarak anlaşılabilir. Belki özgüven, belki güçlü ben idrakim. Peki o nasıl bir şey diye soracak olursak, insanlığın aradığı benim, benim topluluğumdur, benim milletimdir, benim ideallerimdir, insanlık beni bekliyor gibi duyguların harman olduğu iç birikimdir diye cevaplanabilir. Böyle bir iç enerjiye sahip olan topluluk ister bir kavim olsun, ister bir ideolojik topluluk olsun, ister bir dini yöneliş olsun, ister bir aile olsun, ister bir ticari, sınai kuruluş olsun. Elinde bulunduğunu varsaydığı şeye insanlık için en hayati değer diye bakan bir topluluk tırmanış için iç enerjiyle buluşmuş demektir. Bu değerlendirmeyi İslami hizmetler için bir araya gelmiş topluluklar için de yapabiliriz. Tarikatlar, cemaatler, sivil toplum yapıları vesaire. Her oluşum İslami bir hizmete tekabül etmek, Allah rızasını o vesileyle kazanmak için teşekkül eder. Çalışma yapacağı alanda bir boşluk bulunduğunu düşünür, o boşluğu dolduracağına inanır. Belki bir adım daha atarsak, hayırda, iyilikte yarışmak niteliğinde o alanda en iyiyi yapacağını düşünür. Ya da başkaları da iyi yapabilir ama benim daha iyi yapma azmim ortak iyinin çoğalmasına yol açabilir, kanaatini besler. Bütün bunlar İbn Haldun'un değerlendirmesine yeniden dönersek, müsbet asabiyet diye nitelenebilecek pozitif enerji kaynaklarıdır. Asabiyetin söndüğü, tutkunun devreden çıktığı, ben idrakinin dağıldığı, yola çıkış heyecanının kaybolduğu, özgüven zaafına düşüldüğü, misyon tükenişinin yaşandığı zamanlarda toplumların gerileyiş ve düşüş dönemine denk gelir. Bu ya yeni nesillerin ilk neslin tutkusuna sahip olmayışı, ya meydan okuyuşlara cevap verilmeyişi, ya sahip olunan değerlerin yeni zamanların beklentisini karşılayamaması gibi sebeplerle gerçekleşir. Asabiyetin bir boyutu da kendine güvenin ötesinde ötekilere karşı yok edici nitelikte olanıdır. Aslında her asabiyetin bir yerlerinde ötekini dışlayan bir nüve vardır. Kendine yönelik özgüven hep biraz ötekiyle kıyaslanarak gerçekleşir. Dolayısıyla her asabiyette biraz benin tahkimi mevcuttur. İslam, kendi bünyesinde oluşan tüm kişilik ve yapılarda bir yandan hayırda yarışmak gibi, Allah için olmak gibi bir coşku telkin ederken, diğer yandan da ötekinin hukukunu gözetme, onun ayağına basmama, onun hayır yürüyüşünü engellememe duyarlılığını telkin etmek ister. İslam kendi toplumunu bir duvarın tuğlaları, bir vücudun uzuvları gibi görür. Bir duvarın tuğlaları olmak, birbirini bütünlemek, sağlamlaştırmak demektir. Bir vücudun uzuvları olmaksa, birbirinin hayati varlığından haberdar olmak, diğerine gelen acıyı varlığında hissetmek, dolayısıyla diğerine acı verecek şeylere yönelmemek demektir. Vücut bütünlüğü, bilinci her uzuvda olmak gerekir. Beynin kalbi, kalbin en uç kılcal damarları, bütüncül ben idrakinde saklaması demektir bu. Allah Teala'nın kitabı kadiminde ifade buyurulan, müminlerin kardeş olduğu, Allah'ın kalpleri telif ettiği hususu gibi, dini parça parça edip herkesin kendisinde olanla mutlu olduğu eski kavimler gibi dağılıp, parçalanıp ayrılmama çağrısı da negatif asabiyetin İslam toplumunun bünyesine bir kurt gibi girmesini önlemeye matuftur. Kur'an'da hevayı tanrı edinmeye karşı çok kuvvetli bir ikaz vardır. Hevasını tanrı edineni gördün mü diye sorulur. Daha sonraki ayetlerde, onlar hayvan gibidir, hatta daha da şaşkındırlar hükmü gelir. Hayvan gibi olmak, hevasının peşine takılıp gitmek, daha şaşkın hatta sapkın olmaksa, insanın hevayı tanrı edinmeyi isteyerek, bilinçle seçmesi sebebiyledir. Hevanın tanrı edinilmesi, farkında olarak olmayarak benin putlaştırılmasıdır. Ben üzerine asla taşıyamayacağı bir kudret yüklenmesidir. Ben asabiyetinin, egonun, enenin en çarpık oluşumudur. Asabiyetin bu boyuta gelmesi insana bir süre yol aldırsa bile varıp ilahi kudrete çarpacak, yüklendiği sorumluluk altında ezilecek bir yüktür. İnsanın hevayı tanrı edinmesine ne kadar negatif bir hadise ise, toplulukların hevayı tanrı edinmesi çok daha vahim sonuçlar doğurur. Nefis terbiyesi bildik bir disiplindir. Genelde bireysel boyutta değerlendirilir. İnsanın nefsi vardır. Nefsin kötülüğü emreden bir yapısı vardır. Onun terbiye ve tezkiye edilmesi gerekir ki sonunda emmare, levvame, mülhime vesaire katmanlarını aşsın ve mutmainne, raziye, marziye zirvelerine çıksın. Öyle kendini tanrı edinme vesaire gibi sapkınlıklardan kurtulsun, kulluk şuurunu içselleştirip kullar arasına girsin, cennete girebilecek niteliğe kavuşsun. Kur'an bilgisine göre insan kendini müstani adettiğinde azgınlığa sürükleniyor. Müstani görmek, hevayı tanrı haline getirmenin ilk basamakları. Nefis terbiyesinin özü de insana kulluk bilinci aşılamak, yani sahip olduğu bütün varlığın, Yaradan'ın lütfu keremiyle var olduğu şuuruna ulaşmaktır. Allah'ın verdiği kudreti kullanıyorsun ey insan ve onu Allah'ın bildirdiği sınırlar içinde kullan, yoksa haddi aşmış olur ve mesul olursun. Böyle bir bilinç yüklenir insana nefis terbiyesinde. Topluluklar, gruplaşmalar içinde bulunanları çok daha büyük güç vehmine götürür. Müstani oluş gruplar için çok daha fazla bir ihtimaldir. Zaten insanlar bazı zaafları aşmak için topluluk oluştururlar. Sonunda topluluklar bir güç haline gelir. O gücün bir tür nefsi oluşur ve onun terbiyesi diye bir zaruret ortaya çıkar. Bu zaruretin hayata geçirilmesinin tek bir nefsin terbiyesinden çok daha zorlu olduğu muhakkaktır. Aynı grubun içindeki iki kişinin birbiriyle ilişkisinde nefislerin terbiyesi nasıl önem kazanırsa, onlarca, yüzlerce kişinin birbiriyle ve dışarıdakilerle ilişkisi çok daha fazla önem kazanır. İslam toplumu içinde müminler ancak kardeştirler gibi bir Kur'an hükmünün hayata geçirilmesinin, bir müminin yüreğinde kardeşlik idrakinin oluşmasına bağlı olduğunu, bunun da kolay olmadığını biliyoruz. Şu her zaman müşahede edilen bir gerçektir. Paylaşma olan her yerde nefislerin devreye girmesi ve haksızlıklara yol açmamak için onun dizginlenmesi kaçınılmazdır. Peki, söz konusu Kur'an ayetini bütün İslami gruplar kardeştir şeklinde okumak mümkün olsa, bunu ne kadar realiteye mutabık buluruz? Ayet bir hedefi ortaya koyuyor olsa bile, onun tek tek müminler ve mümin gruplar arasında hayata geçirilişindeki zorluklar herkesin malumudur. Bireysel planda tutkular da sınırlı olabilirken, gruplar haline gelindiğinde hedefler büyüyeceği için paylaşım alanları da büyüyecek. Dolayısıyla grup nefsi dediğimiz şey, hedefine ulaşmak için çok daha ezici bir güç kullanmaya yönelebilecektir. İşte orada grup nefsinin terbiyesi gibi bir zaruret noktasına gelinecektir. Kur'an'da grup psikolojisinin insanları nasıl güç kullanarak sonuç almaya yönelttiğinin tipik örneklerine işaret edilir. Mesela bunlardan birisi müşriklerin duygu dünyasına aittir. Ayet şöyledir: "Yoksa onlar, biz intikam almaya gücü yeten bir topluluğuz mu?" diyorlar. O topluluk yakında bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Bir ayette Huneyn'de peygamber ordusuna katılan müminlerin duygu dünyasındaki yanlışa işaret eder. "Yemin olsun ki Allah size birçok yerde yardım etti. Huneyn savaşında da size yardım etti. Hani çokluğunuz sizi böbürlendirmiş, fakat bu hal sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda gerisin geri dönmüştünüz." Mümin kullandığı gücün kaynağını Allah'tan bilecek, herkes de Allah'ın iradesine rağmen güç kullanamayacağının idrakinde olacak. Gücü kullanırken Allah'ın ölçülerinin dışına çıkmayacak. La havle ve la kuvvete illa billah. Tek tek her insan "biz Allah içiniz, Allah'a aitiz" diyeceği gibi toplulukların her türü de Allah için misyonuyla oluşacak. O misyon istikametinde hareket edecek. Grup nefsinin tedavisi sadedinde söylenecek olansa şudur: İslam'da kardeşlik hukuku çerçevesinde fert için söylenenlerin tamamı gruplar içinde söylenebilir. Kardeşliği pekiştiren davranışların tavsiyesi ve kardeşliğe mani olan davranışların yasaklanması anlamında bildirilen ölçüler, grupların birbiriyle ilişkilerinde de aynen geçerlidir. Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden, dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın ki onlardan her bir grup kendi katındaki dini anlayışla sevinip böbürlenmektedir. Benzeri bir ayet, müminler arası ilişkilerin kardeşlik çerçevesinde tanzim edildiği Hucurat suresinde bulunmaktadır. "Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir." Müslüman kavimlerin, kabilelerin, devletlerin, tarikatlerin, mezheplerin, sivil toplum yapılarının ilişkileri grup nefsi açısından yeniden tahlil edilmeli ve Allah'ın razı olacağı bir formata oturması için ne yapılması gerekiyorsa o yapılmalı. Çünkü gerek devletler, gerek dini oluşumlar alanında ortaya konan tavırlar, kim için sorusunun cevabı noktasında ciddi arıza işareti veriyor. Ortada işin sonunda Müslümanların mazlumiyeti gibi bir durum varsa ve genel görüntü Müslümanların birbirine vurduğu bir vahim manzarayı yansıtıyorsa, işlerin Allah için olmasında ciddi problem yaşanıyor demektir. Birimizden birimizde problem varsa, her birimizin ötekini yargılamadan öncelikle kendimize bakmamız ve bende Allah'ın razı olmayacağı ne var sorusuna gerçekten mahşer ortamındaymış, Rabbin huzurundaymış gibi açık yüreklilikle, yani hiçbir gizleme yoluna girmeden cevap vermemiz gerekiyor. Belli ki doğru, iyi, sıhhatli olmayan bir durum var bizim dünyamızda. İslam'ın İslam'la savaşı gibi bir durumdan söz ediliyorsa, elimizdeki taşlara, silahlara ya da yüreklerimizde olan bitenlere bir kere daha bakmalıyız. Kime karşı ve ne için sıkılmış bir yumruk, kime karşı yönelmiş bir kin, kimi hedef alan bir kurşun ve Allah Teala bize bakıp ne der? Ne için var olduk, ne için bir araya geldik ve yarın varacağımız yer, heva putunun eşiği mi, Halık-ı Zülcelal'in yüce huzuru mu? Altınoluk Dergisi'nin son sayısı Aralık 2014 sayısından Ahmet Taş Getiren'in kaleme aldığı Grup Nefsinin Terbiyesi başlıklı yazıyı paylaştık ki bu yazı aynı zamanda kapağa da ismini vermiş ve şimdi de bir diğer yazıyla devam edelim. Yine aynı sayıdan Dr. Adem Ergül'ün Aidiyetler Gönlü Değil, Nefisleri Beslerse başlıklı yazısını aktaracağız. İnsan fıtratı gereği kendini bir gruba nispet etme ihtiyacı hisseder. Çoğu zaman fıtri bir ihtiyaçtır bu. Zira kişi tek başına zayıftır ve zayıflık acizliği getirir. Ayakta durmak için birileriyle beraber olmak ister. Aksi halde yok olacağı ya da silinip gideceği duygusu özbenliğini kuşatır. Kimi zaman da daha iyi yetişip gelişme, iş başarma, hedefini gerçekleştirme, hükümranlık elde etme, müsbet ya da menfi duygularını tatmin etme gibi sebeplerle bir camiaya dahil olmak ister. Psikolojik ve sosyolojik gerçekler ve ihtiyaçlar kişiyi buna zorlar. Dönem dönem farklı aidiyetler ediniriz. Aile aidiyeti, okul aidiyeti, vatan aidiyeti, devlet aidiyeti, ırk aidiyeti, din, mezhep, meşrep, tarikat, takım, parti, cemaat ve buna benzer daha nice nice aidiyetler gündemimize girer. Bu aidiyetlerin bir kısmının içinde doğumla birlikte irade dışı bulunuruz. Diğer bir kısmındaysa toplumun akışı ve alışkanlıkları çerçevesinde yine tabii olarak yer almış oluruz. Öyleleri de vardır ki bilinçli ve istekli olarak bir grubun üyesi olmak isteriz. Aidiyet hissettiğimiz her bir çerçeve kişiliğimize, düşünce ve duygu dünyamıza yeni yeni bazı farklılıklar ve değerler katar. Hayat görüşümüz, olayları değerlendirme kriterlerimiz, neşelerimiz ve üzüntülerimiz ait olduğumuz gruba göre şekillenmeye başlar. Aidiyet bir hayat gerçeğidir. Nereye, niçin ve nasıl ait olduğumuz ya da olmamız gerektiği önemli bir tercihtir. Bu bakımdan aidiyetlerimiz bizim daha iyi yeşermemize vesile olabildiği gibi daha da bozulmamızın aracı haline gelebilir. Terbiye ve tezkiye görmemiş, haddini bilmeyen bir tek kişide ortaya çıkan şişirilmiş benin ne büyük firavunluklara ve zulümlere sebep olduğu bilinen bir gerçektir. Birçok ham nefislerin bir araya gelip gruplaşarak azgınlaşmasının tehlikesini de buna kıyas etmek gerekir. Öyleyse nasıl tek tek nefislerin terbiye ve tezkiye edilme ihtiyacı vardır? Aynı şekilde gruplarda oluşması kuvvetle muhtemel olan grup nefsinin de terbiye, tezkiye ve doğru yöneltilme zarureti elbette olacaktır. Tezkiye ve terbiye görmüş ya da görmekte olan fertlerden oluşan gruplarda bile grup nefsinin ayrıca eğitimine ihtiyaç vardır. Aksi halde grup beni gelişir ve gelişir ve zamanla ejderhalaşır. Böyle bir durumda terbiye ocakları bile fonksiyonlarını yerine getiremez olurlar. Nefisler bu iklimde farklı bir şekilde palazlanmaya başlar. Ahsen-i takvim yolculuğu farkında olmadan esfel-i safiliğin yolculuğuna dönüşür. Grup üyelerini grup nefsinin hile ve desiselerine karşı uyanık tutmak, grubu doğru ve meşru bir hedefe doğru alıp götürmek ve grup fertlerini bu alanda da terbiye etmek elbette öncelikle grup liderliğinin sorumluluğundadır. Ancak üyelerin de bu hususta sorumlulukları yok değildir. Belki yanlışı ve batılı görüp hatırlatma ve engel olma mesuliyetleri vardır. Hazreti Ömer'e, "Yanılırsan seni gerekirse kılıçlarımızla bile doğrulturuz" diyen sahabedeki bu bakış açısı, nebevi terbiye ocağında kazanılmış bir eğitim kıvamının sonucudur. Zira hak ve hakikate saygı duymayanın itaat ve teslimiyet bekleme hakkı da yoktur. Grup nefsinin özellikle terbiye edilmesi gereken belli başlı alanları şunlardır. Sınırsız sevgi, bağlılık ve itaat terbiyesi. Bir kimsenin isteyerek bir gruba ait olması, hiç şüphesiz o gruba karşı duyduğu hayranlık, güven ve sevginin tabii bir sonucudur. Zaten kişi muhabbet duymadığı bir grubun hakikatte üyesi de sayılmaz. Hayranlık ve sevginin derecesi ise bağlılığın derinliğini, etkilenme seviyesini ve gücünü oluşturur. Onun uğruna her türlü fedakarlık ve risk göğüslenir. Bu durum meşru hedefler çerçevesinde asla yadırganamaz ve hatta böyle bir bağlılığa gıpta bile edilir. İnsanın kendi grubunu, partisini, okulunu, tarikatını ve liderini benzerlerine karşı çok daha fazla sevmesi hiçbir zaman yanlış da değildir. Yanlış olan diğerlerinin yok sayılması ya da horlanmasıdır. Aşırı sevgiler zamanla kör bir taassuba sebep olabilirler. Bu ise bir grup hastalığıdır. Zira bir şeye bu ölçüde düşkünlük kişiyi adeta kör ve sağır haline dönüştürür. Hak ve hakikati aklı selim ve nakli sahih ile değerlendireceği yerde ait olduğu grubun ya da liderin doğruları her şeyin önüne geçebilir. İşte bu kişinin kulluğunun Allah'a değil ait olduğu gruba yöneldiğinin açık bir işaretidir. Ait olunan grup liderliği arzu ve hevasını putlaştıran, haram helal sınırları bulunmayan, ahiret kaygısı taşımayan, dünyevi menfaatlere ve iktidara kilitlenmiş bir liderlikse o grupta bulunanların köleleşmesi, robotlaşması ve iradelerinin sıfırlanması tabii bir sonuçtur. Böylesi bir netice ise insan şerefine ve haysiyetine yapılabilecek en büyük zulümlerden biridir. Sevgilerimiz ve bağlılıklarımız ilahi ölçülerle sınırlı olmak durumundadır. Hak ve hakikate karşı isyanın olduğu yerde mahluka itaat söz konusu değildir. Ucub, kendini beğenme terbiyesi. İnsanın kendini beğenmesi nasıl bir manevi hastalıksa, grubun da kendini aşırı beğenmesi daha büyük bir hastalık emaresidir. Bu beğenme bazen sayı çokluğu sebebiyle, bazen de yapıp ettikleri iş ya da hizmet vesilesiyle ortaya çıkar. Zaferler ve sonuçlar grubu şımartabilir. Nitekim Huneyn gazvesinde sayıca çok olmaları Müslümanları ucbe düşürmüştü. Bu hal bozguna uğramalarına sebep olmuştu. Rabbimiz onların bu duygularının yanlışlığına dikkat çekmiş ve uyarmıştır. Bu bir anlamda grubun kendine aşık olmasıdır ki eksik ve yanlışlarına karşı grubu körleştirir. Gelişmelerinin önüne set çeker. üyelerin bağlılık ve muhabbetlerini artırma adına zahiren güçlü bir motivasyon vasıtası gibi görünse de ilahi gazabı celbedeceğinden böyle bir yola tevessül edilmemelidir. Mevlamız, özellikle mümin grupların birbirlerine karşı övünme yarışına girmelerini ve birbirlerinin eksikleriyle alay etmelerini kardeşlik hukukuna aykırı görmüş ve dikkatli olmaları konusunda uyarmıştır. Zira Allah katında kimin daha faziletli olduğunun kullar tarafından bilinme şansı yoktur. Kibir terbiyesi. Kibir, firavunlaşma ve karunlaşma tohumudur. Kişiyi ya da grubu cehennem yolcusu kılar. Kibir çoğu zaman aşırı bir şekilde kendine güven duygusundan doğar. İlim, hal, iktidar ve mal gibi varlıklar gruba özgüven aşılamakla birlikte kibir de yükleyebilir. Grubun büyüklük duygusuna kapılması en büyük günahlardan birisi olan Allah'ın diğer kullarını küçük görme hastalığına yakalanması demektir. Bu hastalık bedendeki kanser virüsü gibidir ki büyümeden ve yayılmadan tedavi yoluna gidilmelidir. Aksi halde helak sebebidir. Grubu bencillik girdabına doğru çekerek müstanilik duygusu verir. Buysa tuğyan sebebidir. Hak Teâlâ'nın topluluklara yönelik sünnetlerinden biri de kibirlenen grupların yok edilmesi ve zamanla silinip gitmeleridir. Güç terbiyesi. Gruplaşmalar aynı zamanda bir güç birikimidir. Nerede bir güç birikimi oluşursa, doğru yönetilemediği takdirde ciddi bir tehlikeye sebep olacağı aşikardır. Para gücü, iktidar gücü, çokluk gücü, itibar gücü, cemaat gücü gibi ne kadar güç çeşidi varsa özünde bir tehlike de barındırıyor demektir. Yağmur damlalarının birikip sele dönüşmesi nasıl yıkıcı tesirler ortaya çıkarabiliyorsa, aynı şekilde gruplaşan insan toplulukları da doğru şekilde yönetilemez ve yönlendirilemezse, toplumların ve fertlerin ifsadına ve yıkılmasına sebep olabilecektir. Binaenaleyh, gücü meşru ve makul ölçüler içinde Allah için kullanabilmeyi öğrenmek gerekir. Yanlış ve batıla karşı hakkın yanında yer alma terbiyesi. Grubun başarı ve zaferleri zamanla üyelerde grubun ya da liderin her yaptığının doğru olduğu inancına götürebilir. Halbuki hakkın hatırı âlidir diyerek hakikatin safında batılın karşısında durabilmek gerekir. Aksi halde grubun ya da liderin putlaşması ve ilahlaşması söz konusu olabilecektir. Grubun selameti ve başarısı lidere itaat ve teslimiyetle sağlansa da bu itaatin meşru sınırlar içerisinde olması gerektiği asla unutulmamalıdır. Tarih boyunca niceleri böyle bir putperestliğe düşmüşler ve fakat haberleri bile olmamıştır. Adi bin Hatim'in başından geçen şu hadise, liderlerin din alimlerinin ve ruhbanlarının Rab edinilme keyfiyetine gayet anlaşılır bir şekilde izah etmektedir. Adi bin Hatim şöyle anlatır. Boynumda altından bir haç bulunduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardım. Bana, "Bu da ne oluyor ey Adi? Şu putu üzerinden at," buyurdu. Onu Tevbe suresindeki "Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler." ayetini okurken dinledim. Sonra şöyle buyurdu. Onlar bunlara ibadet etmiyorlardı. Fakat kendilerine bir şeyi helal kıldıkları vakit onu helal belliyorlar ve bir şeyi haram kıldıkları vakitte onu haram belliyorlardı. Hedefi sürekli hatırlama terbiyesi. Özellikle hayır ve terbiye grupları, insani yardım kuruluşları, gönüllü teşekküllüler ve belki bazen partiler başlangıçta çok ulvi niyetlerle yola çıkarlar. Ancak kimi zaman önlerine çıkan dünyevi menfaat, imkan ve iktidar alanları gözlerini ve gönüllerini kaydırabilir, niyetlerde bulanmalara sebebiyet verebilirler. Böylesi durumlarda özellikle liderlik mevkiinde bulunanlar, ana hedefi sürekli hatırlatmalı, kayma noktalarına dikkat çekmelidirler. Şayet böyle bir kafa ve gönül bulanıklığı liderlik seviyesinde ortaya çıkmışsa, grubun diğer şuurlu üyeleri Allah için hedefi hatırlatma ve niyetleri tasih etme gayretine soyunmalıdırlar. Aksi halde kaybeden biri ya da birileri değil, hepsi olacaktır. Netice olarak şunu ifade edebiliriz ki, iyilik ve takvada daha güzele erişme adına sıhhatli bir grubun içinde olmak, her halükarda ilahi rahmetin üzerimize inmesi bakımından son derece ehemmiyetli bir husustur. Önemli olan doğru yerde bulunmaktır. Küçük aidiyetlerimizi hiçbir zaman ümmet bütünlüğünü parçalayıcı farklılaşmaya götürmemeli, hatta ümmet birliğini perçinleyecek sağlam uzuvlara dönüştürebilmelidir. Nefsimizi arıtmaya, gönlümüzü tekamül ettirmeye ve ahiretimizi kazanmaya vesile olması gereken aidiyetlerimizi nefsimizin palazlanmasına ve şımarmasına vasıta haline getirmek, dünyevi ve uhrevi bakımdan büyük bir kayıp olacaktır. Değerli dinleyiciler, Altınoluk Dergisi'nin son sayısından Aidiyetler, Gönlü Değil Nefisleri Beslerse başlıklı güzel bir yazıyı sizlerle paylaştık. Doktor Adem Ergül'ün kaleminden yer buluyor bu yazı Altınoluk'un Aralık 2014 sayısında. Evet, bugün Altınoluk Dergisi'nin yeni çıkan son sayısından yazılar paylaştık sizlerle ve programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın.